Ayrım 43.
Kafasının ayık olduğu nadir dakikalarda bunun bir korkulu rüya olmadığını, buraya yanlışlıkla düşmediğini anlıyordu. Bildiği her şeyi, hatta Miguel'in adını bile unutmaya karar verdi. Esteban Garcia'nın karşısı 3. çıkarılışında Alba daha hazırlıklıydı. Çünkü hücresinin duvarları ardından öbür odada yürütülen başka sorgulamaları işitebiliyor ve artık hiçbir yalancı umut beslemiyordu. Aşkın kıvancını paylaşmış olduğu o güz ormanını bir daha imdada çağırmaya bile kalkışmadı. Garcia, "Ey Alba, her şeyi düşünüp taşınasın diye sana zaman tanıdım. Şimdi ikimiz baş başa konuşacağız. Sen bana Miguel'in nerede olduğunu söyleyeceksin, bu işte çarçabuk kapatacağız artık," dedi. Alba, "Tuvalete gitmek istiyorum," diye karşılık verdi. "Sen benimle dalga geçiyorsun Alba. Kusura bakma ama boşa harcayacak zamanımız yok." Alba karşılık vermedi. Garcia, "Soyun," diye buyurdu bambaşka bir sesle. Alba buyrulanı yapmadı. Onu hoyratça soydular, savurduğu tekmelere karşın pantolonunu çekip çıkardılar. Yeni yetmeliğindeki o yaş gününün ve Garcia'nın bahçedeki öpüşün anısı Alba'ya kinin gücünü verdi. Öyle çok çırpınıp direndi ki sonu onu dövmekten usandılar ve kısa bir ara verdiler. Alba bundan yararlanarak anneannesinin dostu olan anlayışlı ruhları çağırdı. Ölmesine yardım etmelerini istedi. Gel gelim imdat çağrısına yanıt veren çıkmadı. İki el onu tutup kaldırdı. Dört el yayları sırtını acıtan soğuk metal bir yatağa yatırdı. El ve ayak bileklerini kayışla bağladılar. Garcia, "Son kez soruyorum Alba," dedi. "Miguel nerede?" Alba başını sessizce sarstı. Boynunu da kayışla bağlamışlardı. Garcia, "Konuşacağın zaman parmağını kaldır," dedi. Alba başka bir ses duydu. Bu ses, "Makineyi çalıştırayım," diyordu. Derken Alba bütün damarlarına yayılarak bedenini tümden dolduran, ömür boyu unutamayacağı o insanlık dışı can acısını duydu. Karanlıklara gömüldü. Çok uzaklardan Esteban Garcia'nın "Eşoğlu eşekler dikkatli olun dedim size," dediğini duydu. Göz kapaklarının açtıklarını hissettiyse de yalnızca sisli bir parıltı gördü. Sonra koluna bir şey batmasıyla yine kendinden geçti. Bir 100 yıl sonra Alba çıplak ve ıslak olarak uyandı. Islaklık ter miydi, su mu, idrar mı bilmiyordu. Kıpırdayamıyor, hiçbir şey anımsamıyordu. Nerede olduğu, onu çiğ et yığınına dönüştüren o korkunç acının nereden kaynaklandığı konusunda hiçbir fikri yoktu. Bütün çöllerin susamışlığını duyumsayarak sesini yükseltip su istedi. Yanı başından biri, "Bekle kompanero," dedi. "Sabahı bekle. Şimdi su içersen havale geçirir. Belki de ölürsün." Alba gözlerini açtı. Bağcık çıkartılmıştı. Hayal meyal tanıdığı bir yüz üzerine inmişti. İki el onu bir battaniye sarıp sarmalamaktaydı. "Anımsadın mı beni? Ben Ana Diaz. Üniversitede birlikteydik. Tanımadın mı?" Alba başını sarsıp gözlerini yumdu ve tatlı bir ölüm yanılsamasına kendini bıraktı. Ama birkaç saat sonra uyandı ve kıpırdandığı zaman vücudun en ufak zerresine kadar sızladığını ayrımsadı. Onu yüzünü okşayarak yüzüne giren ıslak saçları itmekte olan kadın, "Birazdan iyileşirsin," dedi. "Kıpırdama, gevşek durmaya çalış. Ben burada senin yanı başındayım. Dinlenmeye ihtiyacım var." Alba, "Ne oldu?" diye sordu. Kadın, "Seni kötü hırpalamışlar Compañero," diye hüzünle yanıtladı. Alba, "Sen kimsin?" diye sordu. "Ana Diaz. Bir haftadır buradayım. Compañero'mu da yakaladılar. Andres yani. Ama hayatta. Günde bir kez tuvalete götürdüklerinde görüyorum onu." Alba, "Ana Diaz ha?" diye mırıldandı. "Öyle. O zamanlar pek yakınlık yoktu aramızda ama geç olsun da güç olmasın. Ne yalan söyleyeyim. Burada görmeyi hiç ummayacağım bir kişi varsa o da sendin Kontes," diye Ana Diaz yumuşak sesle ekledi. "Konuşma şimdi. Uyumaya çalış. Böylelikle zaman daha çabuk geçer. Belliğin zamanları geri gelecektir. Merak etme. Elektrikten bu." Ama Alba uyuyamadı. Çünkü hücresinin kapısı açılmış ve içeri bir adam girmişti. Bu adam Ana Diaz'a, "Gözüne yine bağla şunu," diye buyurdu. "Ne olur görmüyor musun nasıl mecalsiz? Bırakın da biraz dinlensin." "Dediğimi yap." Ana dar yatağın üstüne doğru eğilerek bağcı yine Alba'nın gözüne geçirdi. Sonra battaniye çekerek onu giydirmeye çalıştıysa da nöbetçi Ana'yı iteledi. Tutukluyu kollarından çekip oturttu. Bir başka adam ona yardıma geldi. İkisi Alba'yı dışarı taşıdılar. Çünkü kendisi yürüyemiyordu. Alba zaten ölmüş değilse ölmek üzere olduğuna inanmıştı. Adım seslerinin yankılandığı bir koridordan geçmekte olduklarını ayrımlayabiliyordu. Bir elin yüzünü tutup başını kaldırdığını hissetti. Garcia, "Su verebilirsiniz," dedi. "Yıkayın, bir iğne daha yapın. Bakın bakalım biraz kahve içirebilir misiniz? Sonra yine bana getirin."
"Gidirelim mi?"
"Hayır." Alba uzun zaman Garcia'nın elinde kaldı. İlk birkaç günden sonra Garcia onun kendini tanıdığını anladıysa da yalnız oldukları zaman bile gözlerini bağlatmak yöneminden vazgeçmedi. Her gün yeni tutuklular geliyor, kimileri de gidiyordu. Alba tırşıtları, bağırışları, bahçe kapılarının açılıp kapanışını duyuyordu. Tutukluları saymaya çalışıyorsa da bu olacak şey değildi. Ana Diaz bu sayının 200'e yakın olduğunu sanıyordu. Garcia çok meşguldü. Yine de Alba'yı görmeden bir tek gün geçirmiyor, dizginsiz yırtıcılığıyla iyi dost görüntüsünün dönüşümlü olarak sergiliyordu. Kimi zaman gerçekten duygulandığını sanırdınız, kendi eliyle ona çorba içirttiği oluyordu. Ne var ki kafasını pislik dolu bir kovaya sokup da bayıltıncaya kadar orada tuttuğu gün Alba anladı ki, Esteban Garcia'nın istediği Miguel'in yerini öğrenmek değil, doğumundan bu yana katlanmak zorunda kaldığı haksızlıkların öcünü almaktır. Ve kendisi Albay Garcia'nın özel tutsağı olduğu sürece itiraf edici hiçbir şey yazgısını etkilemeyecektir. Bunun üzerine Alba benliğini saran korku halkasının dışına adımını atacak cesaret buldu. Korkusunu hafiflemeye yüz tuttu ve Alba çevresindekiler için acıma duymaya başladı. Kollarından asılanlar için, yeni gelenler için, zincirlenmiş bacakları kamyona çiğnettirilen adam için. Bütün tutukluları şafakta avluya getirmişler ve bunu seyretmeye zorlamışlardı. Çünkü bu da Garcia ile tutsağı arasında özel bir sorundu. Alba o sabah ilk olarak gözünü hücresinin karanlığının dışında bir yerde açtı. Sabah saatin yumuşak görkemi ve aralarında geceliğin yağmur suyu birikmiş olan parke taşlarının üstünde ışıldayan kırığı gözlerine dayanılmaz derecede parlak gözüktü. Hiç karşı koymayan adamı avluya sürüklediler. Adam ayakta duramıyordu, yere uzatıp bıraktılar. Günün birinde durumlar değişirse olacak şey değildi ya, tanımamak için nöbetçiler yüzlerine mendil bağlamışlardı. Kamyonun motorunu duyunca Alba gözlerini yumdu. Ne var ki adım uluması kulaklarını tıkayamadı ve bu ses onun belliğinden ömür boyu silinmedi. Birlikte oldukları zaman Ana Diaz onu direnebilmesine yardım ediyordu. Baş eğmez bir kadındı. Her türlü eziyete katlanıyordu. Sevgisinin gözü önünde ırzına geçmişler, ikisini birlikte işkenceden geçirmişlerdi. Yine de Ana Diaz ne gülümseme yeteneğini yitirmişti ne de umudunu. Yedi ayaklardan birinin sonunda karnındaki bebeği yitirip kanama başlayınca onu siyasi polisin gizli kliniğine yatırdılar. Ama o zaman bile baş eğmedi. Hücresine döndüğünde "Zarar yok," dedi Alba'ya. "Bir gün yine çocuğum olur." O gece Alba onun ilk olarak acısını bastırmak için battaniye yüzünü örtüp ağladığını duydu. Gidip onu kucakladı, pışpışlayarak gözlerini kuruladı. Düşünebildiği bütün şefkat sözcüklerini söyledi ona. Gel gelelim o gece Ana Diaz'ın avunması olanaksızdı. Alba onu kollarında küçük bir bebecik gibi sallayarak uyutmakla yetindi. Onu duyduğu amansız acıyı kendisi yüklenebilmek istiyordu. Şafak onları iki küçük hayvan gibi bir arada yumulmuş buldu. Gündüzün ayak yoluna götürülen erkek tutukluların uzun sürüsü geçsin diye sabırsızlıkla bekliyorlardı. Erkeklerin gözleri bağlıydı. Yönlerini bulabilmek için ellerini önlerindeki adamın omzuna dayıyorlardı. Ve başlarında silahlı nöbetçiler vardı. Andres tutukluların arasındaydı. Kadınlar hücrelerinin parmaklıklı minicik penceresinden onları görebiliyorlardı. Öylesine yakındılar ki ellerini uzatabilseler onlara dokunabilirlerdi. Erkeklerin her geçişinde Ana ile Alba umarsızlıkların verdiği güçle şarkıya başlıyorlardı. Ve öbür hücrelerden de kadın sesleri yükseliyordu. O zaman tutuklu erkekler omuzlarını dikleştirip sırtlarını doğrultuyor ve başlarını kadının hücrelerinden yana döndürüyorlardı. Andres gülümsüyordu. Gömleği yırtılmış ve kana bulanmıştı. Kadınların şarkıları nöbetçilerden birini duygulandırmıştı. Adam bir gece onlara pencerelerine koysunlar diye teneke konserve kutusu içine 3 karanfil getirdi. Bir başka seferinde Ana Diaz'a tutuklulardan birinin çamaşırlarını yıkayıp hücresini temizlemek için bir gönüllü aradığını söyledi. Onu Andres'in yanına götürdü ve ikisini birkaç dakika baş başa bıraktı. Ana Diaz hücresine bambaşka bir kadın olarak döndü. Bu mutluluk büyüsünü bozmamak için Alba onunla konuşmayı bile göze alamadı. Günlerden bir gün Albay Garcia, Albay'ı bir aşık gibi okşadığını, ona çiftlikteki çocukluğundan söz etmeye başladığını algılayarak şaşaladı. Onun kolalı önlükler içinde, yeşil saçları pırıl pırıl, dedesiyle el ele gezindiğine baktıkça, kendisi çamurlar içinde yalın ayak, günün birinde bu kıza kibirinin bedenini ödeteceğine, kendi piç yazgısının öcünü alacağına yeminler ederdi. Gel gelenin tiksinti ve soğuktan ürpererek çırılçıplak kas katı duran Alba aslında orada yoktu. Onu ne işitebiliyor ne de okşayışlarını hissediyordu. Yine de ona işkence etmek hevesine beliren bu küçük çatlak Alba'nın kafasına bir tehlike çanı çaldırdı. Garcia kızın tabutta atılmasını emretti ve öfkeden kudurarak onu unutmaya karar verdi. Tabutluk karanlık, havasız, buz gibi bir mezarı andıran ufacık, her yanı kapalı bir hücreydi. İşkence evinde bunlardan 6 tane vardı. Boş bir su deposunun için özel olarak yaptırmışlardı. Görece kısa süre için kullanılıyorlardı. Çünkü hiç kimse bu hücrelere fazla dayanamaz, bilemediğiniz birkaç gün sonra zihni dağılmaya, bilincini yitirmeye, sözlerin anlamlarını ve zaman duyusunu unutmaya, daha doğrusu ölmeye başlardı. Ufak tefekliğine karşı içinde ayağa kalkamadığı, hatta oturmadığı tabutluğunda büzüyüp duran Alba, İlk önceleri deliliği kendinden uzak tutmayı başardı. Şimdi tek başına kalmıştı. Ama Diaz'ı nasıl gereksizdiğini anlıyordu. Uzaklardan belli belirsiz bir tıkıtı duyar gibi oldu. Başka bir hücreden biri şifreli mesajlar yolluyormuş gibi. Ama çok geçmeden dikkatini buna vermez oldu. Çünkü iletişim kurmak için yapılacak çabaların tümden boşuna olduğunu anlamıştı. Bu eziyeti bir an önce ve temel son vermeyi kararlaştırarak direnmekten vazgeçti. Yemek yemeyi bıraktı. Ancak mecalsizliğine dayanamadığı zaman bir yudum su içiyordu. Soluk almamaya, kıpırdamamaya çalışarak dört gözle ölümün yolunu gözlüyordu şimdi. Uzun zaman böyle kaldı. Amaca neredeyse ulaşacağı sırada kaç kez ölmesine yardım etsin diye çağırmış olduğu anneannesi Clara ona gözüktü. Ve yepyeni bir fikir verdi. Sorun ölmek değildi. Ölüm nasılsa geliyordu çünkü. Sorun hayatta kalabilmekti. Çünkü bu bir mucize sayılırdı. Beyaz keten elbisesi, beyaz eldivenleri, o tatlı, dişsiz gülüşü ve ela gözlerindeki hınzır pırıltıyla tıpkı Alba'nın küçüklüğündeki haline benziyordu. Ona bir başka can kurtaran fikir daha verdi. Düşüncelerini işletmek ve hücreden kurtulup yaşayabilmek için kafasında yazı yazmak, kağıtsız, kalemsiz. Alba'yı başına geçmekte olan bu korkunç ve gizli olaya tanıklık eden bir belge yazmasını önerdi. Öyle ki bilmek istemeyenlerin, normal bir yaşantı yanılsamasını sürdürmeye gücü yetenlerin, bir acılar denizinde pusuluyu şaşırmış bir sahada olduklarını yatsıyabilenlerin, tüm kanıtlara karşın kendi mutlu dünyalarının birkaç sokak ötesinde başkaları bulunduğunu, bu başkalarının da hayatın karanlık yüzünde yaşayıp öldüğünü bilmezlikten gelebilenlerin, dingin yaşamına koşut olarak böyle bir dehşetin varlığını sürdürdüğünü dünya öğrenmeliydi. Clara geldiği yoldan yetip gitmezden önce, ''Yapacak çok işim var.'' dedi torununa. ''Hadi bakalım, kendine acımaktan vazgeç, biraz su iç ve yazıya başla.'' Alba ninesinin sözünü dinlemeye yeltendi. Ne var ki kafasına not tutmaya başlar başlamaz hücre öyküsündeki kişilerle dolup taşmaya başladı. Bu kişiler içeri dalıyor, anlattıklarıyla, iyilikleri, kötülükleriyle onun ilgisini çekmek için itişip kakışıyorlardı. Onun bir tanıklık belgesi yazmak niyetini çiğnip geçtiler. Belgesini yerlere attılar, baskı yapıyor, üsteliyor, onu kışkırtıyorlardı. Alba onların söylediklerini yıldırım hızıyla not ediyordu. Ama umutsuzluk içindeydi. Çünkü o bir sayfayı doldururken bir önceki sayfa siliniyordu. Bu uğraş onun bütün zamanını doldurmaya başladı. Önceleri düşüncesinin çizgisini durmadan yitiriyor ve yeni olguları anımsamasıyla unutması bir oluyordu. En ufacık bir akıl dağılması, yeni bir korku ya da can acısı öyküsünü bir yün yumağı gibi dolaştırıyordu. Ama o her şeyi sırayla aklına getirmek için bir şifre bulguladı. O zaman öyküsü öyle bir gömüldü ki yemek yemeyi de kendi kokusunu koklayıp kaşınmayı da yakınmayı da bıraktı ve çeşitli ıstırapların hepsinin üstüne çıktı. Onun ölmek üzere olduğu duyuldu. Nöbetçiler hücrenin tavan kapağını açarak onu hiç zahmetsiz dışarı çektiler. Çünkü Alba çok hafiflemişti. Yine Albay Garcia'ya götürdüler onu. Albay'ın Kini bugünlerde yine depreşmişti. Ama Alba onu tanımadı. Onun gücünün ulaşamadığı yerdeydi. Hotel Christopher Columbus dışarıdan bir ilkokul binası kadar sıradan görünüyordu. Tıpkı anımsadığım gibi. Buraya son geldiğimden bu yana geçen yılların sayısını unutmuştum. Kendi kendime beni karşılamaya yine o aynı Mustafa'nın bir şark heryolası gibi giyinmiş bir vezir kadar kibar, iki sıra kurşun dişiyle ülkedeki tek sadece zenci olduğuna, ötekilerin hepsi boyamaymış, Transito Sot'un güvence verdiği o mor kara zencinin geleceğini söylemeye çalıştım. Ama böyle olmadı. Bir kapıcı beni ufak bir bölmeye aldı, oturttu, sonra beklememi söyledi. Bir süre sonra o göz kamaştırıcı Mustafa'nın yerine beyaz kolalı yakasıyla mavi bir üniforma giymiş olan ve taşralı hanım teyzelerin tasarlı, derli toplu havasını taşıyan bir hanım göründü. Benim neden ihtiyar ve bitkin olduğumu görünce irkildi. Elinde bir kırmızı gül tutuyordu. ''Beyefendi yalnızlar mı?'' ''Elbette yalnızım yahu'' diye bağırdım. Kadın elindeki gülü bana vererek hangi odayı yeğlediğini sordu. ''Fark etmez.'' diye yanıtladım. Şaşırmıştım. Sizi samanlığa, tapınağa ya da binbir gece alabiliriz. Hangisini dilerseniz. Belirli bir nedencesi olmaksızın binbir gece dedim. Kadın önüme düştü. Duvarlarında yeşil ışıklar ve kırmızı oklar dizili olan uzun bir sofadan geçirdi beni. Bastonuma yaslanıp ayaklarımı sürüyerek güçlükle peşinden yürüdüm. Renkli camdan yapılma gülünç pencereleri olan minyatür bir caminin durduğu bir avluya geldik. Kadın elini uzatarak ''İşte burası'' dedi. ''İçecek bir şey isterseniz telefonla ısmarlayın.'' ''Ben Transito Soto ile konuşmak istiyorum'' dedim. ''Onun için geldim.'' ''Üzgünüm ama madam özel kişileri kabul etmiyor. Yalnızca tedarikçi firmalarla görüşüyor.'' ''Benim onunla konuşmam şart. Senatör Treban'ın geldiğini söyleyeyim. Beni tanır.'' Kadın ''Dedim size kimseyi kabul etmiyor.'' diyerek kollarını kavuşturdu. Bastonumu elime aldığım gibi Transito Soto 10 dakika içinde bizzat gelmezse bütün pencereleri, bu Pandora kutusunun içindeki her şeyi kırıp geçireceğimi söyledim. Üniformalı kadın korkudan geri sıçradı. Caminin kapısını açınca kendimi Elhamra Sarayı'nın ucuz bir kopyasının içinde buldum. Taklit acem halılarıyla döşeli çini bir merdiven tavanı kubbeli, altı köşeli bir odaya iniyordu. Burada ömründe Arap haremi görmemiş olan birinin böylesi bir yerde bulunması gerek diye düşünceli şeyler dizelenmişti. Damaska şiiteler, billur buhurdanlıklar, çıngıraklar ve bir şark pazarını bulunabilecek her türlü incik boncuk. Kurnazca yerleştirilmiş aynalarda sonsuza dek yansıyan sütunların arasından oda büyüklüğündeki mavi mozaik bir banyo küveti ve içine inek yıkanacak ya da konumuza daha uygun olarak iki sevginin oynaşabilecekleri büyüklükte bir havuz gördüm. Bunların benim anımsadığım Christoph Colomb'la hiçbir ilişkisi yoktu. Yuvarlak karyolun üstüne zar zor iliştim. Birden son derece büyük bir yorgunluğa kapılmıştım. Kemiklerim sızlıyordu. Başımı kaldırınca tavandaki ayna imgemi geri yolladı bana. İhtiyar, kavruk bir gövde. Bir Tevrat büyüğünün hüzünlü, acı çizgili, kırış kırış yüzü. O beyaz saç yeğesinden arta kalmış ne varsa. Zaman nasıl da geçmiş diye iç geçirdim. Transito Soto kapıya vurmadan içeri girdi. Beni her zaman gibi ''Sizi gördüğüme sevindim patron'' diyerek selamladı. Narin, orta yaşlı bir kadın olmuştu. Saçı topuzlu, siyah yün elbisesinin yakasında iki dizi yalın inciyle şahane ve dingin. Bir kerhane sahibinden çok konser piyanistine benziyordu. Onunla bir zamanlar tanıdım, hani göbek çukurun çevresinde yılan dövmesi olan kadın arasına bağlantı kurmak zor geldi bana. Eskisi gibi teklifsiz olmakta güçlük çektiğimi ayrımladım. ''İyi gördüm seni Transito'' dedim. 65'in üstünde olduğunu kestirebiliyordum. ''Felek bana iyi davrandı patron'' dedi. ''Anımsar mısınız? İlk tanıştığımızda bir gün zengin olacağımı söylemiştim size.'' Gülümsüyordu. O yuvarlak yatağın üstüne yan yana oturduk. Transito ikimize de birer kadeh konyak doldurdu. Sonra Orospu ve Eşcinseller Kooperatifinin tam 10 yıl akıllara durgunluk verecek oranda iyi iş yaptığını anlattı. Ne var ki zaman değişmişti ve yenilik yapmak zorunda kalmışlardı. Çünkü modern gidişat yüzünden serbest aşk, gebeliği önleyen haplar ve başkaca yenilikler, ihtiyarlar ve gemiciler dışında kimsenin Orospu'ya ihtiyacı kalmamıştı artık. Transito, aile kızları erkeklerle parasız yatıyor. Yani piyasadaki rekabeti düşünebilirsiniz, diyordu. Kooperatif gerilemeye başlayınca ortaklar daha kazançlı işler peşine düşmüşler. Mustafa bile memleketine dönmüş. O zaman Transito şimdi gereksinim duyulan şeyin bir buluşma oteli olduğunu algılamış. Gizli çiftlerin rahatça sevişebilecekleri, bir erkeğin bir kızı ilk kez alıp getirmekten utanmayacağı şöyle güzel, rahat bir yer. Kız olmayacaktı. Kızı müşteri kendisi getirecekti. Transito randevu evini kendi eliyle düzenlemişti. Kendi ingeleminin esintilerini izlerken müşterilerin beğenisini de hesaba katarak. İşte böyle.